Sayfa 217. 38. Fındıkçı, sirkecinin geniş caddesinden dalgalanarak akan kalabalığa karıştı. Kayboluncaya kadar Necati, Konya'nın biraz bulandırdığı gözlerini onu izlemekten ayırmadı. Delikanlı bir bekleyiş ateşi içinde kavruluyordu. 5-10-20 dakika geçti. Ne gelen vardı ne giden. Fındıkçıya Behçet İlmiye sevdasına kendi talihine kantarlığı atmaya başladı. Konya'nın öbür yarısını bitirmek için dolaba yanaştı. İçkiyi kadehe boşaltmaya lüzum görmedi. Şişeyi dikti. Hesapsız yudumlamalarla içti. İçindeki ateşe ateş akıtıyordu. Behçet Hilmi, Lemiye'nin bu ultimatumuna ne cevap verecekti? Çocuğun babası olduğunu kabul edecek miydi? Bu pek şerefli bir babalık değildi. Ama başka türlü davranırsa Lemiye'yi daha korkunç bir ikinci cinayete itmiş olacak ve bunda kendisinin de yarı yarıya payı bulunacaktı. Nerede kaldı ya? Gideli bir saate yaklaştı. Fındıkçı hala görünmedi. Konyak şişesi dama dedi. Necati'nin artık içi içine, gövdesi kulübeye sığmıyordu. Dışarı fırladı. Gözlerini karınca gibi insan kaynayan caddeye dikti. Söve saya sokakta piyasaya başladı. 8-10 adımda bir saate bakıyor, fakat seher gelmiyor, gelmiyor, gelmiyordu. Kendi kendine, "Of!" dedi. "Bu karı bana acaba bir oyun mu oynuyor? Böyle bir halt etmeye kalkarsa vallahi geçmişi Kınalı'nın soba borusu gibi kurumlarını ayıklatırım." Gideli 2 saati geçmişti. Nihayet fındıkçı karşıdan söktü. Kadının kendine kadar gelmesini beklemeyerek Necati ona doğru koştu. "Be imansız karı, neredesin? Avrupa'ya diplomatlığa gidenler senden önce döndüler. Benim cinli bir adam olduğumu bilmiyor musun? Izgara üzerinde çocuğunu dünyaya getiren 6 parmak gibi ateşler içinde doğurdum.
Ne yapayım, bekledim.
Ben seni maliyeden para almaya göndermedim ya."
"Behçet İlmi, Behçet İlmi diyorsun ama git onu bir kere makamında gör. Yanına girilmiyor ki."
"Ne oldu, eski kuponlar idaresi müdürünün payesi mi büyüdü? Yapmadıkları pislik kötülük yok. Cakaları da yerinde. Ben olsam kapı önünde bekleyen odacının avurduna yumruğu indirir içeri dalardım."
"Ya sonra beni palas pandıras merdivenden aşağı atsınlar, öyle mi?"
"Hemen git beyin kulağına cinayetini fısla. Pamuk gibi yumuşar. Seni merdivenden yuvarlamak değil, en rahat koltuğunda oturttur. Bunları geçelim. Ne yaptın anlat."
"Odacıyla içeri pek çok önemli söyleyeceklerimin bulunduğu haberini gönderdim. Benim önemli dediğime o hiç aldırmadı. Beni 2 saat dışarıda bekletti. Haberimi birkaç kez pekiştirdim. Sonunda gelsin emrini vermiş. İçeri girdim, karşısında durdum. Çatık bir suratla "Ne istiyorsun?" dedi. "Elinize teslim edilecek önemli bir mektup var." dedim. Zarfı uzattım. Görür görmez Lemiye'nin yazısını tanımış olmalı ki beti benze attı. Beni dikkatli dikkatli süzerek zarfı yırttı. İçindekini okumaya başladı. Saniyeden saniyeye rengi daha uçuyor, tirit olmuş 80'lik bir ihtiyar gibi elinin par par titrediği görülüyordu.
"Bak bak, benim elim ayağım da titriyor. Sonra?"
"Sonra heyecanını göstermemeye uğraşarak 5-6 ay sonra bu yolda yapılan bildirilere şeriatça da kanunca da kulak asılmaz dedi."
"Vay edepsiz vay. İşin başlangıcında şeriata kanuna uyulmuş gibi şimdi bu kelimeleri söze karıştırmak da bir kaçamak yolu arıyor. Sen ne dedin?"
"Son cevabınız bu mudur?" dedim.
"O ne dedi?"
"İlkbahar gibi müşterisi bol bir ticaret evinde işleyen oynak bir kadının aylardan sonra bu yoldaki bir iddiasına karşı küçük bir gülümsemeden başka ne cevabım olabilir? Bir daha bu gibi tuhaf tedirginliklere aracı olursanız sizi polise teslim ederim. Buyurunuz dışarıya," dedi. Ben de çıktım geldim. Necati öfkesinden fesini çıkarıp yere vurarak,
"Vay gidi gelmişini, geçmişini, anasını, kız kardeşini, dedesini, 7 sülalesini.
Başlangıcıyla kantarlığa girişti. Sövmedeki repertuarını ağız dolusu savurduktan sonra,
"Ah ah, Lemiye beni bu işin düzeltmesine vekil tayin etse, hukuk fakültesinden diplomam yok ama ben onun cinayetine göre öyle bir ceza verirdim ki, bu pis kötünün bundan sonra töreye aykırı değil, töreye uygun çocuğu olmak olasılığı da kalmazdı. Lemiye sinirlenince, özellikle böyle haksızlıklar karşısında öyle korkunç bir yaratık olur ki, tımarhanedekilerin bile ürkecekleri çılgınlıkları göze alır.
Şimdi o bu canavarca cevabı duyunca Tanrı bilir çocuğun dünyaya geleceği doğal süreyi beklemez. Karnını bıçakla yarmaya kalkar. Kendi ölür fakat gövdesini bu uğursuz sevdanın yumurcağından temizleyerek.
Lemmy öldükten sonra senin bu çalışman neye yarar? İşin asıl önemi onu kurtarmaktır.
Nasıl kurtarayım? Bu hiç kimseye benzemez yaratığın düşüncesine işine akıl eriyor mu? Durmadan kararsız delice şeyler düşünüyor. Delileri şaşırtacak davranışlarda bulunuyor. Dün kadınla erkeğini evlenmeden serbest ilişkilerle yaşamalarından yanayken, bugün doğacak çocuğunu baba adından yoksun bırakmamak için birkaç haftalık geçici bir bağla Behçet'in nikah altına girmek önerisinde bulunuyor. Bu ne inanç, ne felsefedir. Benden, vebadan korkar gibi kaçıyor.
O delice davranıyorsa sen akıllıca davran da bir kolayını bul.
Kolayını nasıl bulacağım? Bu iş gittikçe sarpa sarıyor, çetinleşiyor. Benim de çılgından hiç farkım kalmadı. Hele sen Lemiye'ye git. Behçet'ten gördüklerini anlat. Bakalım ne kıyametler kopacak.
39. Lemiye Behçet'in insanı insanlığından iğrendirecek o davranışını öğrendiği günü fındıkçı seyri şaşırtacak bir dayanıklılık gösterdi. Lebi Paşa'nın kovulmuş kızı artık acıya, felakete alışıyor. Böyle felaket anlarında bağırıp çağırmaların, öfkelerin, şiddetli öç tasarılarına kalkışmaların keskin sirke kabına zarardır atasözünü doğrulamaktan başka bir şeye yaramayacağını öğrenmişti. Babasının konağında eğlenceden başka bir şey düşünmeyen, işsiz, güçsüz bir hanımefendiyken, okuduğu kitapları yanlış anladığını, yanlış yorumladığını şimdi anlıyordu. Şimdi içinde taştan taşa yuvarlandığı, sert ve kimsesiz hayatın acı, göze batan uyarmalarıyla karşılaşıyordu. Böylece her gün etkili bir uyarışla eski hatalarından birini düzeltiyordu. Yaşamak için elde gençliğinden, güzelliğinden başka nesi vardı? Tanıdığı erkeklerin genci, ihtiyarı hep onun bu iki varlığına göz dikmişlerdi. Bunu görüyordu. Yüz bulurlarsa şımarıyorlar, bulmazlarsa düşman kesiliyorlardı. Gençliğinden, güzelliğinden, kokusundan, sevimliliğinden onlara tattırarak geçinmek zorunda kalan zavallı kadınlar, bu tutkulu kucaklarda her şeylerini yitirerek ne çabuk solup bitiyorlardı. Bunları görüyordu. Erkek, erkek. Kadının en büyük dostu, en büyük düşmanı. O günlerde direktör Haşmet Bey'in Lemiye'ye çevrilen bakışlarındaki baygınlıklar pek artmıştı. Lemiye bu yaşlı tutkunluğu hakkında gizliden gizliye soruşturup araştırmaya girişti. Herifin geçmişi pek karanlıktı. Onun işi gücü, çalıştırdığı güzel kızları ayartmak ve sonra ellerine birazcık para verip sağmak olduğunu öğrendi. Bunun üzerine müdürün yalvaran bakışlarına, bol okşayışlarına karşı surat astı. Uzun süre aşk üzüntüleri, heyecanları çekip de isteğine eremeyen ihtiyarların hıncı, gençlerinkinden aşırı olur. Çünkü bir delikanlı birini elden kaçırırsa gönlünü oyalayacak bir başka genç kadın bulabilir. Fakat geçkinler, biraz yüz buldukları ve yaşlılıklarına acıyan, hoşgörücü, tatlı avları ellerinden kaçırmak istemezler. Umutlara düşerek bir süre oyalandıkları kadından kesin tepkiyi gördükleri günü, eski sevgileri bir anda öç arayan bir şiddete, bir düşmanlığa döner. Ondan kadını görmek kendileri için büyük bir işkence olur. Ondan kaçarlar. Haşmet Bey, Lemiye'ye olan duygularında umutsuzluğun bu sınırına yaklaşıyordu. Bu sırada memur hanımın vücudunda saklanamayacak bir değişiklik kendini gösterdi. Renginin solgunluğu arttı. Gözlerini çeviren aylalar daha belirginleşiyordu. Boynunun incelmesine karşılık gövdesinin ortası üfürülüp şişiriliyordu sanki. Bu dolgunluğu ustalıkla biçilmiş bol elbiselerin katları, kırmaları, dantelleri artık hiçbir şey gizleyemiyordu. Son zamanlarda soluk tutukluğundan yakınıyor, müşteriye raftan kumaş topu indirmek için serbest serbest uzanamıyordu. Bütün davranışlarında bir ağırlık, tutukluk görünüyor, mal açarken birdenbire bir sancı saplanmış gibi ufak bir ay diyerek duruyordu. Benzi soluyor, tuhaf rahatsızlıklar geçiriyordu. Mağazada bu hallerin neden ileri geldiğini anlayan gün görmüş ve yaşlı kadınlar da vardı. Her gün kızda artan bu değişimler için Haşmet Bey'e rapor veriyorlardı. Bir yandan Kasım Necati, uğursuz aşkının bu son cilvelerine dayanamayarak
Kendinin rakıya konyağı veriyor, zır deli kesiliyor. Artık sarkıntı falan gözetmeden, her şeyi unutarak ağzı eğri, gözü şaşı ilkbahar mağazasının vitrinleri önünde dolaşıyor. Açıktan açığa Lemiye'nin yolunu bekliyor, durmadan onunla uğraştığını mağazada çalışanlara da anlatıyordu. Bir gün Lemiye, kantar katibinin bu açıktan açığa izlemelerine, gözetlemelerine artık dayanamayarak sokakta ağzını açtığı gözünü yumdu. Halk başlarına yığıldı. Lemiye'ye baygınlık geldi. Mağazanın hamalları koltuklarına girerek onu içeri aldılar. Bu olay hakkında hemen Haşmet Bey'e rapor gitti. Direktörün de sabrı sona ermişti. Biraz kendini topladıktan sonra müdürün huzuruna çağrıldığını Lemiye'ye haber verdiler. Merdivenin parmaklıklarına tutuna tutuna ve arada bir dinlenerek ağır adımlarla yukarı çıktı. Haşmet Bey yazı masasının önünde defterlerin, konuşmentoların, faturaların, sipariş koçanlarının arasına dalmıştı. Yüzü o eski kadın dostu tatlı gülümsemeye karşılık hakaret eden bir acıklıkla buruştu. Herifin tezgahtar hanımdan çıkaracak hınçları vardı. Kısaca söyleyip anlatacak yerde onu aşağılatmak için başka yollardan söze girişerek her soluğunda hıncı titreyen bir sesle ''Kimliğinizi şimdiye dek geçen hayatınızı araştırıp öğrendim.'' dedi. Lemiye derin bir katlanma suskunluğuyla dinledi. Direktör devam etti.
''Siz baba evinden kovulmuş bir kadınmışsınız. Bir süre bilmem ne beyin metresliğiyle yaşamışsınız. Sonunda sizi o da sevdasından azat etmiş. Şimdi de arkanızdan havardanın biri dolaşıyormuş. Şu saatte vadesi yakın iki canlı bir kadın olduğunuz görünüyor. Mağazamız her bakımdan namuslu, tanınmış bir ticarethanedir. Burada iffetsiz kadınlar barınamazlar. İşinize son veriyorum. Vezneye gidin hesabınızı kessinler. Namus her şeyden üstündür.
Lemiye yüklü gövdesini biraz dayamak için kolunu bir sandalyeye vererek en acı alaycı bakışı ve en keskin sesiyle başladı. Direktör beyefendi hazretleri, sözünüz bitti mi? Şimdi lütfen bir dakika beni dinleyiniz. Ben de sizin geçmişiniz hakkında araştırmalarda bulundum. Tematuat-ı Milliye Bankası Müdürlüğü'nde bulunduğunuz sırada karşı gazeteler Fransızca makaleler yazdılar hakkınızda. Bu yazılardaki acı eleştirmelerin amacı olan mali kahraman sizdiniz. Nerelere neler serpiştirerek bu ağır sorunu kapatmayı başardığınızı da biliyorum. Bugün dosyanız baştan başa elimde gibidir. Türkçe, Fransızca iyi yazarım. Şimdi şu saatte sorunu bütün ağırlığı ve korkunçluğuyla tazelemek elimdedir. Haşmet Bey, koltuklusu üzerinde kıvrım kıvrım kıvrılıp renkten renge girdi.
Fakat küçük hanım,
Lemiye bir el işaretiyle karşısındakinin sözünü keserek, ben hakaretlerinizi büyük bir katlanmayla dinledim. Şimdi susun da birazcık ben konuşayım. Direktörün sapsarı bir suskunluk içinde gözleri süzüldü. Lemiye devam etti. O aşırdığınız paralarla hisseler düzdünüz. Hileli bir şirket kurdunuz. Paranızın bir kısmı gayetle sağlam aracılarla küçük büyük faizlerdedir. Epeyce çiftlik, mülk elde ettiniz. Şimdi eski hırsızlıklarınızı unutturmak için vakit geçiriyorsunuz. Yavaş yavaş bu işin içinden büyük bir kazançla sıyrılıp bir emlak bankası kurmak niyetindesiniz. Ya buradaki çalıp çırpmalar, kötüye kullanmalar? Cici bici biçimlere sokulmuş paçarvalar satıyorsunuz. Lira çekiyorsunuz. %40-50 kazançla yetinmiyorsunuz. Başınızda fes, adınız Ahmet, Mehmet, saf türkü soyuyorsunuz. Bu sırada dışarıdan kapıya birkaç fiske vuruldu. Haşmet Bey, mahkumluk kararını dinleyen bir sanık bitkinliğiyle koltuklusu içinden ezgin,
"Çekiliniz, şimdi matmazelle önemli görüşmelerimiz var."
terslemesiyle dışarıdakini savdı. Lemiye söylediklerine umduğundan çok önem verildiğini görerek sözü uzattı. Bu mağazada iffetsiz kadın barınamaz dediniz. Bu iddianız gülünç olduğu kadar da gerçeğe aykırıdır. Çünkü burada iffetli kadın iki gün duramaz. Bu ticarethanede en büyük iffet düşmanı sizsiniz.
İftiralarınızda pek ileri varıyorsunuz.
İftira mı? Şuraya geldiğim günden beri aramızda az pandomima mı geçti? Midem sizi kabul etmedi. Yoksa babamdan daha yaşlısınız. Kemirdiğiniz servetlerin kırpıntıları ağzınızda kalmış gibi bütün dişleriniz parıl parıl parlıyor. Boyada gösterdiğiniz özenlere karşı saçlarınızda ebrulü yün gibi birkaç çeşit seçiliyor. İç ve dış benlikleriniz düzmece. İşiniz gücünüz adam aldatmak.
Canım benim kılığımı biçimimi niçin konuya karıştırıyorsunuz?
Bir insanın biçimi giyinişi çok kez ruhunun vicdanının aynasıdır.
Sizi dinlemekte gösterdiğim katlanış sözlerinizin birer gerçek olduğundan dolayı değildir. Ben herkese tanınan bir ticaret adamıyım. Düşmanlarım çoktur. Aleyhimdeki bu yolda söylentilerden yararlanmak isterler. Burada bulunduğunuz süredeki hizmetlerinizden memnunum. Zeki ve çalışkansınız. Fakat şu andaki gövdece durumunuz tezgahtarlık ödevini yapmaya engeldir. Bu özrünüz için sizin istirahat etmenizi sağlamak zorundayım. Bununla birlikte ticarethanemizce geçmiş iyi hizmetlerinize mükafat olarak hakkınızda başka size ufak bir ödül de sunabiliriz.
Siz gerekince insanseverlik takınan ayartıcılardansınız. Bu dili önce kullanmanız gerekti. Kanlarına girdiğiniz birçok zavallılar arasında Rosa adında bir Yahudi kızı var ki, sizden kazanıp da tanımadığınız çocuğunuzu taşıyarak gündelikçiliğe gidiyor. Ödülü ona gönderirseniz daha iyi edersiniz Haşmet Bey. 40. Lemie bu son hakaretini müdürün suratına fırlatarak dışarı çıktı. Haşmet Bey de arkasından koştu. Koridorda en yumuşak söyleşiyle,
"Öfkeyle kendi çıkarınızı tepiyorsunuz matmezel. Sunacağım ikramiyenin 5-10 gün sonra belki size şiddetli lüzumu olur."
"Korkma, korkma Haşmet Bey. Ben şantaj yapmaya tenezzül edecek vicdanda bir kadın değilim. Halkın gözünde ahlaksız gibiyim ama gönlüm çok yüksektir. O denli yüksektir ki sizin gibi çıkarlarının çamurları içinde kulaç atan, duyguları bakımından yerlerde sürünen adamlar bunu anlayamazlar. İkramiyen de senin olsun ödülünde. Ben babasını dinlememiş bir kızım. Sen bana vız gelirsin." Lemie haftalık hesabını kesmek için vezneye yanaşmak tenezzülünde bulunmaksızın mağazadan çıktı. Haşmet, bunca yıllara varan amirlik hayatı sırasında hiç böylesine çatmamıştı. Kadın gözleri önünde kayboldu. Ne var ki onun korkunç suçlamaları, o alaycı mantığı hala kulaklarında durmadan çınlıyordu. Bu ne acayip kızdı. Kendi onurundan başka her şeyi aşağı görüyor. Ne emir dinliyor, ne öğüt, ne rica. Paraya da pul kadar önem vermiyor. İlkbahar ticarethanesi müdürü kendi kendine şöyle söylendi.
Baba yurdunda bir paşa kızı olarak büyümüş. Sonra metreslikle zengin bir beyin nazlı kucağında sefa sürmüş. Henüz yoksulluk görmemiş. Ticarethanemizden de epeyce dolgun bir para aldı. Daha feleğin kermu serdini tatmamış. Kanatları kırılmış ama daha göklerde çırpınıyor. Bu da yakında düşecek, yerlerde sürünecek. Çıkar nedir, para nedir anlayacak. Ne var ki güzel kız, zeki kız, yaman mahluk. Gövdesindeki yükünü atar atmaz zevkine düşkün bir miras yedinin ya da bir bulgurcunun eline geçerse yine parlayacak. Melodramatik bir kadın. Bu düşüşü anında bile namusluluktan söz ediyor. Namusa verilen asri anlamları daha biz bile öğrenemedik. Evet, evet. Namus hepimizin elinde bir asadır. Onsuz yürünmez. Bunun anlamını karşımızdakine göre değiştiririz. Öyle ki bu ustalıklı yorumlar sayesinde ortada namussuz bir tek kimse kalmaz. Bu nikahsız fakat namuslu gebe kadın, aleyhimdeki araştırmalarından yararlanarak şantaj yapmayacağına söz verdi. İnanayım mı? Pek çok namuslular sözlerini tutmadılar. Namusu ters anlamda rüzgarda içi dışına dönmüş bir şemsiye gibi kullanan bu dul kız, bakalım sözünde duracak mı? Ah ah, bundan sonra mağazamıza kadın işçi alacak olursak hakkında derin soruşturmalar, araştırmalar yapmalı. Özellikle hastalıkları bulunmadığına, esenlik belgelerine önem vermeyerek hekimletmeli. Gebe olmasın. Şimdiye kadar bunu düşünmemiş, göz önünde tutmamıştık. Bak kim bilir bu daha buna benzer neler gerektirecek.
Bir yandan Lemie ağır gövdesiyle sokağın uğuldayarak kaynaşan siyah köpüklü akıntısına karıştı. Hayat bir kaynaktan bir kavşağa akan nehir gibi ölümlüleri her gün böyle bir parça dolaştırarak sonlarına sürüklüyordu. Herkes yaşamak için birbirinin ağzından lokmayı kapmaya uğraşıyordu. can cana, baş başa bir çekişme. Altta kalanın canı çıksın. İnsanca kardeşlik, iyilik, yücelik, iyi dileklilik gibi sözlerin bu kalabalık arasında anlamları yoktu. Cebinde 5-10 lira sezinlediler mi çarpmaya bakarlar. Seni aptal ve muhtaç buldular mı hayvan gibi çalıştırırlar. Bu insan kardeşlerinin bütün gözleri senin zararına yaşamak için senin üzerindedir. Bir yanlış adım atıp bir parça sendeledin mi işim biter. Lemiye işte bu kurtlar arasından, işte böyle bir lağımdan gittiğini biliyordu. Haşmet Bey bir çeyrek saat içinde kendi çıkar ibresinin aldığı doğrultuya göre sözünü, muamelesini, vicdanını kaç defa değiştirmişti. O Haşmet Bey ki karnı tok, sırtı pek, altın babası bir adamdı. Lemiye ise şimdi bu nehrin dibine çökmüş, aç ve ahlak bakımından kokmuş insanların arasında yaşamaya gidiyordu. Zenginsen insanların sevgilerini, saygılarını paranla satın alabilirsin. Gençsen, güzelsen bu varlıklardan yararlandıracağın kimseler seni severler. Oh ya Rabbi. Sevmeden kendini sevdirmek onurlarına saygılı kimseler için ne korkunç bir işkencedir. Behçet'le sevişme felaketinden sonra ilkbahar mağazasından ayrılışı da büyük bir ders, zorunlu bir sınav yerine geçti. Kendine sürtünerek geçen insan kardeşlerinden korkarak, tiksinerek, kötümser düşünceler içinde boğula boğula un kapanındaki evine geldi. Bir iki ay geçinebilecek kadar parası vardı. Sonra ne yapacaktı? Önce gövdesindeki canlı ağırlığı atmak gerekti. Şimdi yaratılışın hapishanesinde sessizce oturan bu yaratık, dünyaya çıkar çıkmaz kendi bağımsız varlığını bilmeyerek bağıracak, çağıracak, birçok masraf ve bir dadı isteyecekti. Lemiye odasına kapandı. Hayatın bayağılığından, aşağılığından, katilliğinden, ayartıcılığından, bezginlik ve tiksinti duygularıyla sarsıla sarsıla Behçet'e şu mektubu yazmaya başladı. Canavar adam. Canavar. Evet Behçet. Bu kelime senin tam sıfatındır. Şimdilik gördüğüm lüzum üzerine dişlerini tırnaklarını saklayarak eşinin yanına çekilip büzüldün. Fakat günün sırası gelince yırtıcılık mayanı ortaya çıkaracaksın. Karın Nebile Hanım, bu halk düşünceli kadın, kendinin ne denli saf olduğunu o zaman anlayacak. Karına çocuğuna karşı oynadığın baba rolündeki sahtekarlığını şimdi sana apaçık ispat edeceğim. Bu veba yumurcağının babası sensin. Başkası olamaz. Ben sana kaçtığım zaman kız oğlan kızdım. Senden ayrıldıktan sonra peydahlanacak çocuğun ayrılış tarihimizden 9 ay ve bu kadar gün sonra doğması gerekmez mi? Oysa bu çok önce doğacak. 7 aylık doğan çocuklar da varmış. Bu 7 aydan önce gelecek. Doğum tarihi seninle apartmanda yaşadığım zamana, evet kesinlikle işte o zamana rastlıyor. İşte bu denli apacık, bu denli ortada bir gerçek. Bu çocuğun babası olduğunu inkar edebilmene imkan yoktur. Bunun için Vefa Hilmi'ye karşı duyduğunu iddia ettiğin babalık şefkati doğruysa, yüreğin böyle bir duyguyu yaşatabiliyorsa, bu çocuğun içinde aynı duygunun hiç olmazsa beşte birini duyman gerekmez mi? Şimdi bu çekişmede karşı karşıyayız. Bir de her yerde hazır ve nazır olduğuna inanır göründüğün ulu tanrı var. Kendini mi aldatacaksın, tanrını mı? Kendini aldatmak olamaz. Beni aldatmak olamazın olamazıdır. Tanrı'yı aldatmayı istemek de kâfirliktir. İşte sen bu iki olamazla insanlığı, mantığı, gerçeği, her şeyi boğmaya uğraşıyorsun. Bundan önceki mektubumda yazdığım gibi çocuğunu da ben boğacağım. İadeli mektup gibi onu hemen geldiği yere göndereceğim. Filan yerde falan adlı kadının dünyaya getirdiği yavrusunu boğarak kuyuya attığını kimi kez polis olguları arasında gazetelerde okuyoruz. Ne ürkünç havadis. Bütün göğüslerden gürül gürül lanetlemeler, sövgülerle karışık, canavar ana suçlaması yükselir. Ey ümmeti Muhammed! Bu oğlan bu yavrunun bir de babası olacak. Niçin onu aklınıza getirmiyorsunuz? Onun sorumluluk payını düşünmeyenler böyle ağır bir sorunda yargıç olabilirler mi? Cinayeti işleyen iki, ne var ki bunun biri çok kez ortadan kayboluyor. Kadın günahıyla ve bu cinayetin sonucu olan düşkünlükle, yoksullukla, rezaletle karşı karşıya yalnız kalıyor. Ne yapsın? Söyleyiniz. kundağı kucağına alıp da ortaya çıksa her yandan kovmalardan, hakaretlerden başka göreceği bir işlem var mıdır? Kendini beslemek gücünden yoksunsa ne yapacak? Cinayetinin ürününü cami, kilise kapılarına mı bırakacak? Bunu da yapamazsa dünyaya pasaportsuz gelen bu mini mini masum yolcunun varlığını ortadan kaldırmak için bir çare düşünecek. Kadın analık şefkatiyle bu cinayet arasında savaşıp durmaktayken baba yardıma yetişse, yavrunun yaşama yükünün yarısı olsun üstüne alsa iş değişir. Fakat öyle baba nerede? Babalıkları apaçık bulunanlar bile kaçamak, inkar yolları arıyorlar. Uzağa niçin gidelim efendim? Davamı döne döne ispat etmek için bin örnek var. Şeriat ve kanun kollarıyla evlenenlerden çocuklarını bırakıp da kaçan babalar yok mu? Boşanmadan sonra çocuklarının geçimi için kanunun kestiği parayı vermekten kaçınan alçaklar yok mu? Bu yolda davaları gidip mahkemelerde dinleyiniz. Tabiatın erkeklere verdiği babalık mayasını, erkeğin bu en büyük yaratıcı gücünü, şerefini birkaç dakikalık hayvanca zevklerine kurban eden alçaklar bu toplum içinde saymakla biter mi? İşte onların bir tanesi, en lanetlisi de sensin. Sevişmemizi önceden pek doğal bir iş sayıyorduk. Ne var ki o gül pembesi sevgimiz bir gün bir cinayet cehennemi rengine boyandı. Cani ikimiz, doğacağın ne suçu var? Vicdan mahkemesi mahkumları olan bizler yaşayacağız. İdam cezasına o suçsuz yavru uğrayacak. Bu evrenin öncesiz ve sonrasız nasibi bu değil mi? Canilerin cezalarını hemen daima suçsuzlar çekmezler mi? Bu mektubuma babalık şefkatinin ve insanlığın gerektirdiği gibi cevap vermezsen öldüreceğim. Çocuğumu, çocuğunu boğacağım. Bu satırları insanlığından utanmadan, terlemeden, titremeden mi okuyacaksın? Alçak, alçak, alçak, sonsuz sayıda alçak. Baba evinden kovulmuş, metreslikten affedilmiş ve son defa ilkbahar mağazasından kovulan Lemiye. 23. ayrımın sonu, sayfa 229.